Item 10. Doğudan uzakta Amin Maluf. Sayfa 126. 3. Bölüm. Dün akşam Semi gelip beni kaçırdığında ben de Albert'in kaçırılma hadisesini ve onu kurtarmaya uğraşanların çeşitli bunaltılarını anlatmaktaydım. Kaçırılma ve zorla alıkonma arkadaşımız için kurtarıcı bir şok oluşturmuş muydu acaba? Ona yeniden yaşama isteği vermiş olabilirler miydi? Elde bunu söylememize izin verecek hiçbir veri yoktu. Murat telefonda onu tutulduğu delikte biraz daha bırakmak daha akıllıca olmaz mı diye soruyordu. Gerçeği söylemem gerekirse kötü muamele görmediği sürece oradan hemen çıksın diye bir acelem yok. Kaygılarını çok iyi anlıyordum. Zaten ben de Albert'in rehine olarak tutulduğunu öğrendiğim anda aynı şeyi düşünmüştüm. Kaçıranların onu ölümden kurtarması gibi acaba onu serbest bıraktırmak da ölüme teslim etmek anlamına mı gelecekti? Durumun tuhaflığı insanı güldürebilirdi ama bizim için gerçek bir bunaltı söz konusuydu. Konuşurken aklımda bir çözüm belirdi ve bunu hemen Murat'a anlattım. Eğer serbest bıraktırmayı başarırsan kesinlikle onu evine götürme. 2-3 gün yanında Cebel'deki evde alıkoy. Sonra buraya, Paris'e gönderirsin. Gerisiyle ben ilgilenirim. Sence kabul eder mi?
Etmek zorunda. Tek akıllıca çözüm bu. Eğer reddederse bu defa ben kaçırırım onu. Paketler ve sana gönderirim.
Tamamdır, paketi alırım ben de. Konuşmamızın durumun trajikliğine hiç yakışmayan delice bir gülüşmeyle noktalandığını hatırlıyorum. Adamın dotlarına ve Tanya'nın hatırladıklarına bakılırsa bu senaryo ana hatlarıyla uygulanacak, yine de son dakikada birkaç pürüz çıkacaktı. Kendisini kaçıran talihsiz adam tarafından salıverilen Albert, kendi mahallesinin sınırına bırakılmıştı. Oradan birkaç metre uzakta arabalarında bekleyen Murat ve eşi onu hemen alıp kendi evlerine, köye götürmüşlerdi. Kurtulan adam sanki aklından hiç intiharı geçirmemiş, sanki hiç rehin alınmamış gibi sakin görünüyordu. Az konuşuyor ama gülümsüyordu. Sonraki günlerde Murat onun vesikalık fotoğraflarını çektirdi. Emniyet müdürlüğünden bir pasaport çıkarttırıp Fransız konsolosluğundan da vize aldı. Sonra da Paris'e tek yönlü bir uçak bileti satın aldı. Bu arada hassas iki an atlatılmıştı. İlki serbest bırakıldığının ertesi güne eski rehine kendi dairesine gitmek isteyince yaşanmıştı. Arkadaşları kendi canına kıyma isteğini koruduğundan korkuyorlardı. Ama ona hayır da diyemiyorlardı. Kapıyı kırdıktan sonra kilidi değiştirmek zorunda kaldıkları için Murat ona yeni anahtarları verdi. Tanya onu şehre götürdü ve kendisinin de birlikte yukarı çıkmak istediğini belirtti. Albert kararlı bir biçimde yalnız gitmeyi tercih ettiğini söyleyince Tanya ısrar etmedi. Alt katı yürüyerek çıkma fikri hiç hoşuna gitmemişti ve zaten Albert canına kıymaya kararlıysa onu sonsuza dek engelleyemeyiz diye düşünmüştü. Bu nedenle binanın önünde tesbih çekerek ve aklından olabilecek en kötü şeyleri geçirerek 45 dakika bekledi. Ama Albert sonunda yüzü kararmış bir halde ve elinde küçük bir valizle çıka geldi. Adamın defterine düştüğü nota göre ikinci korkulu an eski rehinenin uçağa bineceği gün yaşanmıştı. Albert sakin bir sesle havaalanına gitmeden önce mutlaka kendisini kaçıran adama uğrayıp onunla vedalaşmak istediğini söyledi. Bu konuda ona söz vermişti ve sözünü tutmaması düşünülemezdi. Murat ve Tanya onu bu fikrinden caydıramayınca birlikte gitmeye karar verdiler. Oto tamircisinin evi bir çıkmazın dibindeydi. Önceki gün yağan yağmurla çamur olmuş bir toprak yoldan geçilerek eve varılıyordu. Duvarlar sanki badana edilmeleri hiç düşünülmemiş gibi beton rengindeydiler. Küçük avlu eski lastiklerle doluydu. Adam ve eşi bizi orada bekliyorlardı. Hayatlarının tamirhanenin çevresinde geçtiği belli olan namuslu insanlar. Bir diğer merkezde haliyle tek oğulları, her yerde onun resimleri var. Bazıları çerçeveli, bazıları henüz umutları tükenmemişken arama amacıyla bastırılmış afişlerin üstünde. Salonları kayıp evlatlarının anısına adanmış bir mabet gibi. Tanya ve ben taziyelerimizi sunduk. Bize matemdeki insanlara yaraşan bir havayla terbiyeli ve onurlu cevaplar verdiler. Sonra baba dudakları titreyerek mırıldandı. Sizin hiçbir suçunuz yok bu işte. Ve Albert onlara yaklaştığında görmeliydin bunu. Adam bir koluna girdi, kadın diğerine ve birlikte sarıldı. Kendine dikkat et.
Bir daha aptallık yapmayacağına söz ver bize. Hayat değerlidir. Ağlamaya başladılar. Albert de hıçkırıklara boğuldu. Onu Tanya ve ben izledik. Oradan ayrılmak üzere ayağa kalktığımızda yeniden konuşmaya başladılar. Fazla geciktirmeden bizi görmeye gel yine. Sonra kendine dikkat et diye tekrarladılar. Albert sözler veriyor, yeminler ediyordu. İçimizde en çok duygulanan o olmuştu ve arabada havaalanına doğru giderken hala gözyaşlarını silip duruyordu. Peki yola çıktı mı? Evet, Tanrı'ya şükür çıktı. Uçak havalanıncaya kadar havaalanında kaldık. Sonra sana telefon etmeye geldik. 3:30'a doğru Paris'e varacak. Mükemmel, yemeğimi hızla yiyip onu almaya gidiyorum. Hattın Doğu Akdeniz'deki ucundan uzun, çok uzun bir ferahlama soluğu geldiğini hatırlıyorum. Onu sana geri verdiğimiz için pişman değiliz. İyi şanslar. Murat'ın sözlerini, sesini, gülüşünü, Albert'i kurtarmak için gösterdiği fedakarlığı, aramızdaki dostluğun çapını hatırlarken, onun şu anda tabutunda toprağa verilmeyi bekleyerek yattığını düşünmeden edemiyorum. Birden konuşmalarımızı yazıya dökmek, yitirilmiş bir arkadaşın anısına yönelik bir saygı ifadesi gibi geliyor. Bu sayfaların mahremiyeti içinde dile getirilen bu örtülü saygı ifadesi suçluluk duygumu hafifletecek mi? Yoksa onu iyice azdırıp cenaze törenine yönelik tavrımı değiştirmeme mi neden olacak? Hayır, oraya gitmeyi hiç istemiyorum. Onunla benim aramda ölümden sonra bir barışma olacaksa, bu herkese açık bir şekilde, burnumun dibinde bir mikrofonla değil, kendi kabuğuma çekilerek fısıldaşan ruhlarımız aracılığıyla gerçekleşecek. 4. Bölüm. Ertesi gün geçmiş arkadaşının cenaze törenine gitmeme kararını koruyan adam derhal öyküsünü sürdürmeye oturdu. Koli elime hiçbir hasar görmeden ulaştı. Gözlerinde ve sözlerinde kaçırılmanın ve intihar teşebbüsünün izlerini arasam da boşunaydı. Hiçbir iz yoktu. Albert tamamen kendine gelmişti. Her halükarda Paris'te geçirdiği 80 yılının Şubat ayında bende kalan izlenim bu. En başlarda ilk saatlerde kendimi rahat hissetmiyordum. Onu evimde misafir odasına yerleştirmiştim. Sürekli göz ucuyla izliyordum ve bazı şeylerden söz etmekten kaçınıyordum. Sonra giderek rahatladım. Hatta tam kendi canına kıymaya hazırlandığı sırada kaçırılmasının komikliğinden başlamak üzere her konuda onunla şakalaşmaya koyuldum. O sıradaki eşim ve bir psikanalist olan Patricia zaman zaman beni eleştiriyordu. ''Dikkat et, o hala çok kırılgan, keyifli görünmesi seni aldatmasın.'' Onlarla aynı fikirde değildim. Takınılacak en iyi tavrın onu idare etmek, ona felaketten kurtulmuş biri, nekahet dönemindeki bir hasta gibi değil de, o her zamanki zeki, kendi kusurları da dahil her şeyle alay edebilen, arkadaşıma davranır gibi davranmak olduğunu içgüdüsel olarak hissediyordum. Yanılmamıştım. Gelişinin üzerinden 2 gün bile geçmeden savaşı kazandığımızı anladım. Bir cumartesiydi. İkimiz de çok erken sabah 5'e doğru uyanmış ve eşimi uyandırmamak için dairenin diğer ucundaki mutfağa sığınmıştık. Ben kahve hazırlamaya koyuldum ama misafirimin başka istekleri vardı. ''Haydi giyin de çıkalım.'' dedi. ''Uzun zamandır bir Paris bistrosunda içkili kahve, kahvaltı etmeyi düşünüyordum.'' İşte şimdi fırsat çıktı, haydi gidelim. Ben davet ediyorum. Zaten sana anlatacaklarım da var. Dışarıda yağmur yağıyordu. Hava soğuk ve hala karanlıktı. Ama Paris'te birlikte dolaşmaktan öyle mutluyduk ki. Gözümüzün tuttuğu bir kahveye girdik. Pazar esnafının arasında bir masaya yerleştik. Bir sabah ziyafeti ısmarladık. Sıcak kakao, Viyana çörekleri, reçeller, peynirler, yumurtalar, meyve suları, tahıl, hatta akağaç şuruplu krepler. ''Sana verecek bir haberim var.'' dedi Albert. ''4 maddeden oluşan bir haber.'' Alaycı bir gülümseme ve parmaklarının arasında tuttuğu kruvasan işi biraz yumuşatsa da törensel, neredeyse resmi bir ses tonuyla konuşuyordu. ''Birincisi, birkaç hafta önce yapmaya hazırlandığım şeyi bir daha yapmayacağım. O sayfa kesin olarak kapandı. Tabii pişmanım falan diyecek de değilim. Her şeyin bu şekilde olup bittiğine ve bu işten sağ salim çıktığıma pişman değilim diyelim.'' Sözünü hiç kesmeden başımı defalarca salladım. Gözlerine bir gölge düştü. ''İkincisi, bir daha ülkeye geri dönmeyeceğim. Düşündükçe bu sana aptalca gelecek. ama bunu bana söylemek zorunda değilsin. Düşündükçe benim üzerime çökenin hayat olmadığını anladım. Aslında ben sadece bir çıkış yolu arıyordum. O ülkede artık yaşamıyordum ama orayı terk de edemiyordum. İçimde kendimi oturduğum daireden söküp çıkaracak gücü bulamıyordum. En sonunda bari mobilyalarımın arasında, etrafımda kitaplarım ve müzikli kutularımla son bir kez uykuya dalıp bir daha uyanmayayım veya başka bir yerde uyanayım noktasına gelmiştim. Kader farklı bir karar verdi. Bunu dikkate alıyorum ve önünde eğiliyorum.
Sesinde hafiften hissedilen titremeyi örtmek için öksürdükten sonra söze devam etti.
Orada olduğum sürece gidecek gücü bulamıyordum. Ama şimdi oradan uzakken de geri dönecek gücüm yok. Sanki bir deniz kazasından sağ kurtulmuş birisi gibiyim. Su alan gemiden atlamakta zorlanıyordum. Ama madem ki artık o gemide değilim, yeniden güverteye tırmanmak da aklımdan geçmiyor. Benim açımdan bu sayfa da kesin olarak kapandı. Zaten sadece benim açımdan değil, Doğu Akdeniz'imizin deva bulunmaz bir şekilde yitip gittiğini sana anlatacak değilim. Doğduğumuz toprakları ondan önce terk etmiş olan ben, gerçekten de bu söylediklerine karşı çıkacak durumda değildim. Ama Albert'in hükmü fazla kesin, fazla sertti. Kendimi gevşek bir itirazla bulunmak zorunda hissettim. Ama arkadaşımın sözüne devam edebilmesi için sohbetin yönünün değişmemesine de özen gösterdim. Üçüncüsü, Fransa'da da kalmayacağım. ABD'ye gidiyorum. Halbuki Paris'i seviyorum ve kendimi burada iyi hissediyorum. Pederlerin okullarında geçirdiğim o seneler sayesinde Fransa'daki hiçbir şey bana tam anlamıyla yabancı değil. Sana da değil sanıyorum. Ama yapmak niyetinde olduğum şey için orada, Amerika'da olmalıyım. Sadece New York ile Kaliforniya arasında tereddüt ediyorum. Kararımı oraya gidince vereceğim.
Sanki içsel bir karar alma süreci yaşıyormuş gibi bir an sustu, sonunda suskunluğu ben bozdum. Ya dördüncüsü ne?
Dördüncüsü, doğduğumdan beri ilk kez hayatımda ne yapmak istediğimi bildiğimi sanıyorum. Demek bütün bunları yaşamak gerekiyormuş.
Bekliyorum, hiçbir şey eklemiyor. O zaman sanki iki çocukmuşuz gibi soruyorum. Neymiş bu, hayatında yapmak istediğin şey ne?
Bunu sana bugün söylemeyeceğim. Yaptığım zaman öğreneceksin.
Az daha üsteleyecektim ama vazgeçtim. Albert'in benim karşımda olağanüstü şeyler yapmayı taahhüt edip de daha sonra bunları başaramadığı duygusuna kapılmasını istemiyordum. Yokuşu sakin sakin, baskısız, kendi ritminde tırmanmasına izin vermek daha iyiydi. Adam defterini kapadı ve saatine baktı. Akşam olmuştu. 7:02 vardı. Semiramis'e telefon etmeye karar verdi. Bütün gün şehirde olacağını ve döndüğünde arayacağını söylemişti ama adam ilk arayan olmak istiyordu. Cep telefonundan ulaştığı Semiramis'e geri dönüp dönmediğini sordu.
Daha değil, yoldayım ama konuşabiliriz. Nasıl olsa ben sürmüyorum. İyi çalışabildin mi?
Önceki günler kadar değil, konsantrasyonum da daha düşüktü.
Benim hatam, kafanı dağıttım.
Söylediği muhtemelen doğruydu ama bunu kabul etmek yersiz kaçacaktı. Hayır, hiç de değil diye itiraz etti.
Ama kadın sanki onu duymamış gibi devam etti.
Halbuki ne kadar iyi çalışıyordun. Ben de seni rahatsız ettim. Kızıyorsun bana herhalde.
Hem de nasıl.
Güldü ve sevgilisinin de gülmesini bekledikten sonra ekledi.
Hiç unutmayacağımız muhteşem bir an yaşadık. Önemli olan tek şey bu.
Pişmanlıklara rağmen mi?
Evet, pişmanlıklara rağmen.
O halde bu akşam da birlikte yemek yiyecek miyiz?
Evet, bu akşam da.
Peki yemekten sonra ayrılacak mıyız?
Hayır, ayrılmayacağız.
İkinci bir toplantı mı yapacağız?
Muhtemelen arabada yalnız olmadığı ve ikinci bir gece diyemediği için bu terimi kullanmıştı.
Adam ise odasında meraklı kulaklardan uzak, yalnız olduğu için benzer önlemler almak zorunda değildi. Ama o da aynı şifreli dili kullanmayı tercih etti.
Hayır, ikinci bir toplantı değil, birinciyi tamamlayacağız. Bildiğim kadarıyla oturum henüz kapanmamıştı.
Altıncı gün. Birinci bölüm. Sabah iki sevgili tıpkı bir gün önce yaptıkları gibi verandada buluştular. Önce adam kalkmış ama Semiramis'in gelip kahvaltı tepsisini yukarı çıkaran düğmeye basmasını beklemişti.
Kadın Murat bugün toprağa veriliyor dedi.
Onu merasime katılmama fikrinden caydırmak için ısrar etmeye hazırlanıyordu. Ama bakışlarını görünce bunun bir işe yaramayacağını anladı. Bunun yerine üzücü haberi vermek üzere eski arkadaşlara yazıp yazmadığını sordu. Ben de bugün bunu yapmayı düşünüyordum. Sen cenazedeyken ortak tanıdıklarımız için bir tür ölüm ilanı yazacağım. 2-3 yakın arkadaşa da daha kişisel mektuplar gönderip Tanya'nın yapılmasını istediği o toplantıdan söz edeceğim. Sevgilisinin eli şefkatle adamın elini sıktı.
İyi, böylece sen de cenaze törenine uzaktan katılmış olacaksın.
Sessizlik.
Kimden başlayacağını biliyor musun?
Adam yavaşça başını sallarken gözlerini yumdu. Böylelikle aradan geçen uzun yılların ardından Doğu Akdeniz davranış tarzına yeniden dahil oldu. Evet, biliyorum. Semiramis'in bir isim beklediği belliydi ama sadece gizemli bir gülüş alabildi. İyi huylu bir kız olarak sanki akşam olmuş da yeniden şampanya içiyorlarmış gibi kahve fincanını onunkiyle tokuşturmak üzere havaya kaldırdı. Dağılmış arkadaşların sıhhatine dedi. Adam hayatta kalanların sıhhatine diye cevap verdi. Neşeli bir ifade değildi bu. Arkadaşının gözleri buğulandı ama kendini hemen toparladı ve fincanını yeniden kaldırıp şımarıklıkla sevgi karışımı bir sesle gidenlere dedi. Adam odasına döndükten sonra vadiye bakan pencereyi ardına kadar açtı. Çam ağaçlarından yükselen keskin kokuyu uzun uzun içine çekti. Sonra da masasının başına oturup bilgisayarının kapağını açtı ve ilk mektubuna başladı. Çok sevgili Albert, sana bu e-posta ile kötü bir haber vereceğim. Murat hakkında hep söylenir ya, uzun bir hastalığın ardından cumartesi günü vefat etti. Daha 49 yaşındaydı, cenaze töreni bugün yapılacak. Onun hakkında son konuşmalarımızda iyi şeyler söylememiştik. Ölümünün fikrimizi değiştireceğini sanmıyorum. Ama bu olay yine de tavrımızı değiştirmemizi gerektiriyor. Sen de iki satır yazarsan Tanya mutlu olur. Ayrıca eski arkadaşların bir süre sonra Murad'ın anısına bir araya gelmelerini arzu ediyor. Bence müteveffanın şerefine yapılacak konuşmalarla geçecek bir merasim yersiz ve sıkıcı olur. Buna karşılık bunca yılın ardından eski arkadaş topluluğumuzu bir araya getirmek fikri bana hiç de tatsız gelmiyor. Sen de bunu bir düşün. Yine konuşuruz. Sevgiler, Adam. Bu mesajı gönderdikten sonra elektronik posta adres defterini taramaya başladı ve Semiramis'e söz ettiği ortak tanıdıklardan son yıllarda temas içinde olduğu bazılarını saptadı. Ülkede kalanların özlü bir şekilde ifade ettikleri gibi hepsi de göçmendi. Onlar için hazırladığı ölüm ilanını yazmak biraz zamanını aldı. Samimi bir konuşma ile basın bildirisi arasındaki doğru üslubu bulmaya çalışıyordu. Sonunda biraz yorgunluktan, biraz da tembellikten Albert'e gönderdiği mesajın birinci paragrafı ile üçüncü paragrafın ilk cümlesini "Sen de iki satır yazarsan Tanya mutlu olur"u olduğu gibi kopyalamakla yetindi ve mesajı şöyle bağladı. Bundan sonraki görüşmemizin bu kadar üzücü koşullarda gerçekleşmeyeceğini umarım. Başka da bir şey eklemedi. Gönder. Saatine baktı. Tam 11'di. Cenaze merasimi için saptanan saat gelmişti. Birkaç saniyeliğine kendi içine kapandı. Sonra vicdani rahatsızlığının su yüzüne çıkmasını engellemek için tekrar e-postalarına bakmaya başladı. Ve büyük bir şaşkınlık içinde Albert'ten cevap geldiğini gördü. Halbuki Indiana'da saat herhalde sabahın 3'ü veya ona yakın bir şeydi. Sevgili adam, uyku tutmadığı için yataktan kalkmıştım ki senin mesajını gördüm. Bana verdiğin habere üzüldüm. Gün içinde Tanya'ya bir mektup göndereceğim. Ona karşı hiçbir zaman sevgi ve dostluktan başka bir şey duymadım. Murad'a gelince, genel tavrı konusunda seninle aynı yargıyı paylaşsam da, senin de bildiğin zorlu sınav sırasında benim için yaptıklarını asla unutmayacağım. İncelikle davranmayı bilemeseydi ben o işten sağ çıkamazdım. Sırf bu nedenle bile onun naaşı önünde, tabii zihinsel olarak saygıyla eğilmem doğru olur. Her ne olursa olsun ben kalbimin içinde ona kızmıyorum. Sadece kendisine senden benden daha çok acı çektiren ahlaki çöküşüne üzülüyorum. Eski arkadaşları bir araya getirme fikrine çok memnun olduğumu söylemek isterim. Koşulların ve gerekçelerin pek bir önemi yok. Zaten bugüne kadar bunu niye hiç akıl etmediğimize şaşırıyorum. Bu sözleri yazarken cevap da gözümün önünde hemen beliriyor. Murad'ın yüzünden olmadı. Onunla bir araya gelmek artık düşünülemezdi. Ama onsuz toplanmanın da bir anlamı olmayacaktı.
Bu mantığı sürdürerek onun ölümünün sonunda buluşmamızı sağlayacak en uygun koşulu sağladığını düşünüyorum. Merak etme, Tanya'ya böyle bir şey söyleyecek değilim. Murad'ın hatırasının bizi bir araya getirdiğine inanmaya ihtiyacı varsa hayallerini ve avuntularını elinden almayalım. Dolayısıyla bu buluşmaya yürekten evet diyorum. Ama eski ülkemizde gerçekleşemez. Biliyorsun, bir Amerikan yurttaşı olarak oraya gitmemem gerek. Üstelik enstitümün Pentagon'la ilişkileri göz önüne alındığında oraya özel bir ziyaret yapmam tavsiye edilmemekle kalmaz. Kesinlikle yasaktır. Üzgünüm. Benim de aranızda olmamı istiyorsan toplantının başka yerde yapılması lazım. Bana en iyi seçenek Paris gibi görünüyor ama diğer önerilere de açığım. Tarihler konusunda ise son derece esnek olabilirim. Birkaç hafta önceden haberdar edilmem koşuluyla senin seçeceğin tarihlere uyarım. Şu işi gecikmeden yap. Eski arkadaşlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Çoğuyla yıllardır hiç temasım olmadı. Sadık arkadaşın A. Adam ona hemen kısa ve özlü bir paragrafla cevap verdi. Bu kadar hızlı cevap verdiğin için teşekkürler Albert. Engellerini anlıyorum. Ve sensiz toplanmak söz konusu olamayacağına göre demek ki Paris'te toplanacağız. Tahmin edebileceğin gibi bu çözüm benim de çok işime geliyor. Diğerleriyle de konuşup birkaç tarih önereceğim. Dostlukla A. Mesajı gönderdi, bilgisayarın ekranını indirdi ve not defterini alıp bir gün önce kaldığı sayfayı açtı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 141.